Ayrım 12. Görmek. José Saramago sayfa 109. O ana kadar neredeyse bomboş olan sokaklar, neredeyse hepsi kapalı duran dükkanlar, bomboş geçen otobüsler birkaç dakika içinde doldu. Dışarı çıkmayanlar sokaklardaki kalabalığa bakmak için pencerelerden sarkıyordu. Gelip geçenler hep aynı yöne gitmiyor, ırmaklar gibi kimi yukarı, kimi aşağı akıyordu. İnsanlar o gün bayrammış, belediye o günü tatil ilan etmiş gibi karşı kaldırımlardan birbirlerine işaretler yapıyorlardı. Kaçak devlet başkanının sözünü ettiği kötü niyet belirtilerinin tersine ortalıkta ne bir yan kesici, ne bir saldırgan, ne de katil vardı. Kimi yerlerde binaların bazı katlarında pencereler kapalıydı. Storlu pencerelerde perdeler hüzünlü biçimde aşağı indirilmişti. İçinde oturanların başına yas tutmalarını gerektiren acı bir olay gelmişti sanki. O evlerde o sabah şafakla birlikte lambalar neşe içinde yakılmamıştı. O dairelerin sakinleri yürek çarpıntısı içinde perdelerinin ardına büzülmüşlerdi. Oralarda oturanlar politik düşünceleri bakımından saplantılı kişilerde hem birinci tur hem ikinci tur oylamada yaşamlarını adadıkları partiye, yani ya sağ partiye ya merkez partiye oy vermişlerdi. Dolayısıyla o gün onların kutlayacağı bir şey yoktu. Tam tersine sokaklarda şarkılar söyleyen, bağırıp çağıran, o kara cahil yığınlar tarafından saldırıya uğramaktan, yuvalarının pek kutsal eşiğinin o insanlar tarafından aşılmasından, aile anılarının kirletilmesinden, gümüşlerinin yağmalanmasından ödleri kopuyordu. "Bağırın, bağırın, yakında sesiniz kısılacak," diyorlardı aralarında kendini yüreklendirmek için. Sol partinin seçmenlerine gelince, pencerelerinden alkış tutmamalarının nedeni dışarı çıkmış olmalarıydı. Bunu bulunduğumuz caddede insan başlarından oluşan büyük ırmağın üzerinde ara sıra nabız yoklamak istermiş gibi yükselen şerit halindeki flamalardan kolayca fark edebiliyorduk. Kimse işe gitmemişti. Bayilerde gazeteler tükenmişti. Hepsinin baş sayfasında devlet başkanının çektiği diskur ile o diskuru çekerken çekilmiş fotoğrafı vardı. Yüzündeki acı ifadeye bakılırsa o fotoğraf halka "size tam bir açık yüreklilikle sesleniyorum" dediği sırada çekilmiş olabilirdi. Zaten bildikleri şeyleri gazetelerde yeniden okumakla vakit kaybeden çok az insan vardı. Onların ilgisini çekense gazete yöneticilerinin, başyazarların, eleştirmenlerin düşünceleri, ayrıca yapılan son dakika röportajlarıydı. Büyük puntolarla atılmış başlıklar meraklıların ilgisini çekiyordu. Müthiş büyük, devasa başlıklardı bunlar. İç sayfalarda başka başlıklar da vardı. O kadar büyük değildi. Ama onların da aynı bireşim yetisine sahip kafadan çıktığı anlaşılıyordu. Buysa insanların başlıklarının altındaki yazıları sıkılmadan okumalarını sağlıyordu. Başkent öksüz uyandı. Başkent öksüz uyandı gibi duygusal başlıklar vardı ya da el bombası kışkırtıcıların ağzında patladı. Beyaz oy siyaha dönüştü gibi alaycı olanlar, devlet başkaldıran başkente dersini veriyor gibi öğretici olanlar, hesaplaşma saati geldi gibi öç alma duygusu içerenler, bundan böyle her şey farklı olacak ya da artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak gibi kehanette bulunanlar, anarşi fırsat kolluyor ya da sınırda kuşkulu hareketler gibi alarm verenler, tarihsel bir an için tarihsel bir söylev gibi uz delilik sergileyenler, başkanın onuru başkentin sorumsuzluğuna karşı bir meydan okumadır gibi dal kavukçu olanlar, ordu kenti kuşatıyor gibi çatışma çığırtkanlığı yapanlar, iktidar organlarının geri çekilmesi olaysız gerçekleştiği gibi suya sabuna dokunmayanlar, valilik her otoriteyi ele almalı gibi köktenci olanlar, çözüm belediye geleneğinde aranmalı gibi taktik güdenler vardı. Işıklardan oluşan 27 kollu görkemli yıldızı atıfta bulunanlar fazla değildi. Haberlerin şurasına burasına yerleştirilmişti ve konuyu ironik, sarakacı biçimde vurgulayan, örneğin bir de elektrik fiyatının çok yüksek olduğundan yakınıyorlar gibi ilgi çekici başlıklar girilmemişti. Bazı başyazılar bir yandan hükümetin tutumunu onaylarken, ki bunlardan biri "umarım tırnaklarımızı yemek zorunda kalmayız" diyordu, öte yandan kent sakinlerine kent sınırları dışına çıkma yasağının dayatılması kararının haklılığı hakkında kuşkularını öne sürüyor, değişen bir şey olmayacak, günahkarların günahını bir kez daha hak bilir insanlar çekecek, kötülerin yerine bir kez daha dürüst insanlar cezalandırılacak diyordu. Bazı onurlu kadın ve erkek seçmenler tanıyoruz. Bunlar seçmen olarak görevlerini kılı kırk yararak yerine getirip oylarını yasal olarak kurulmuş, kadrolarını toplumun kabul ettiği politik ve ideolojik çerçeveye göre oluşturmuş bir partiye verdiler. Ama bu kişiler şimdi hareket özgürlüklerinin toplumu şimdiye kadar görülmemiş bir kargaşanın içine sürüklemek isteyen bir kışkırtıcılar yığını tarafından engellendiğini görüyorlar ki, kimilerine göre aslında bunların tek özelliği ne istediklerini bilmeyen insanlar olması ama bize göre bunlar ne istediklerini çok iyi biliyorlar ve hükümete son darbeyi vurmaya hazırlanıyorlar. Bazı başyazılar işi daha da abartıp oy gizliliğinin ortadan kaldırıldığını ileri sürüyor. Gelecekte durum normale döndüğünde ki bu bir gün kendiliğinden olacak ya da zor kullanılarak gerçekleştirilecekti. Bir seçmen karnesi oluşturulmasını öneriyorlardı. Seçim bürosu başkanı verilen oyu sandığa atılmadan önce inceledikten sonra bu karnenin üzerine karne sahibinin hangi partiye oy verdiğini yasal, resmi ve özel olarak güvence altına alacak. Buradaki bilginin gerçek olduğunu gördüm ve yeminli imzamı buraya attım, mührü de bastım deyip karneye imzasını çakacaktı. Gel gelelim, böyle bir karne bundan önceki seçimlerde kullanılmış olsaydı, oyların ahlaksızca kullanılabileceğinin bilincinde olan bir yasa koyucu, var olan koşulları aşıp öz ve biçim olarak bütünüyle saydam ve demokratik böylesi bir oy kullanma geleneği yaratmış olsaydı, sağ parti ve merkez partiye oy kullanmış olanların hepsi şu anda gerçek vatanlarına, onları kucaklamak için her zaman kolları açık bekleyen vatanlarına göç etmek için bavullarını topluyor olurlardı. Otomobillerin ve otobüslerin, yük kamyonlarının ve nakliyat kamyonlarının oluşturduğu parti bayraklarıyla donatılmış belirli zaman aralıklarıyla ai ai İ-a, İ-a diye korna çalıp duran birçok kervan, hükümet misali, askerlerin kentin çıkışında tuttuğu noktalara doğru, popolarının yarısı araba pencerelerinden dışarı taşmış olarak, dışarıda yaya dolaşan asileri, bekleyin bizi sefil hainler, geri döndüğümüzde sizi eşek sudan gelinceye kadar pataklayacağız, bok herifler, orospu çocukları ya da demokratik jargonda en büyük hakaret sayılan sans-papier, sans-papier, sans-papier, Fransızca, bir ülkede yaşamak için devlet kurumlarının gerekli resmi belgeleri almamış ya da alamamış kişilere verilen isim, kağıtsızlar, belgesizler diye bas bas bağıran kızları ve delikanlıları taşıyarak ilerliyor olurdu. Oysa bu şekilde bağırmaları doğru olmazdı. Çünkü bağırıp çağırdıkları insanların da evlerinde ya da ceplerinde, üzerinde boş oy kullanmıştır yazan mühürlü seçmen karneleri olacaktı. Ağır hastalıkları ancak güçlü ilaçlar tedavi edebilir diye bitiriyordu yazısını başyazar, meleksi bir ifadeyle. Bayram uzun sürmedi. İnsanlar işe gitmemeye karar vermişti. Bu doğruydu ama durumun ciddiyetinin bilincinde olanlar neşe gösterilerinin dozunu düşürmekte gecikmedi. Hatta kimileri kendine şu soruyu soruyordu. Bu sevinç gösterisi de ne oluyor? Vebalılar gibi burada karantinaya alındık. Çevremizde parmağı silahının tetiğinde kentten ayrılmak isteyenlerin üzerine her an ateş etmeye hazır tüm bir ordu bekliyor. Söyleyin bana, bunda bu kadar sevinecek ne var? Başkaları da organize olmamız gerekiyor diyorlardı ama bunu nasıl, kiminle, hangi amaçla yapacaklarını bilemiyorlardı. Birileri içlerinden bir grubun gidip valiyle konuşmasını, ona yasal bir işbirliği önermesini, boş oy kullanan kişilerin sistemi alaşağı etmeye niyeti olmadığı gibi, iktidarı ele geçirmeyi de düşünmediğini, bunu yapsalar bile sonrasında ne halt edeceklerini zaten bilmediklerini, öyle davrandıklarını çünkü düş kırıklığına uğramış olduklarını ve uğradıkları bu düş kırıklığının büyüklüğünü herkesin kafasına kesin kes sokmak için başka bir çare bulamadıklarını, isteseler şimdiye kadar bir devrim başlatmış olabileceklerini ama bunun bir sürü ölüme yol açacağını, bunu istemediklerini, yaşamları boyunca sabırla seçim sandığının başına gidip oy attıklarını ama bunun sonucunun da ortada olduğunu açıklamasını, ona bütün bunlara herhangi bir ad verilebilir ama demokrasi denemez, Vali Bey demesini öneriyordu. Daha başkaları iyice düşünmenin doğru olacağını, sorumluluğu belediye meclisine bırakıp düşüncelerini açıklamayı önce onlara bırakmanın doğru olduğunu, oraya gidenler bu açıklamaları yapıp bu düşünceleri dayatacak olurlarsa meclisin bütün bunların ardında bir siyasal organizasyonun gizlendiğini düşüneceğini, bu yüzden de kendileriyle ipi koparacağını, oysa bunun doğru olmadığını herkesin bildiğini ileri sürüyordu. Onların da içinde bulunduğu durumun kolay olmadığını, hükümetin onların avucuna sıcak bir patates bıraktığını, bizim de o patatesin daha fazla ısınmasına yol açmamız gerektiğini görmek gerekir diyenler vardı. Gazetenin biri iktidarı tümüyle belediye meclisinin üzerine alması gerektiğini yazdı. İyi de hangi iktidar ve bunu hangi araçlarla yapacak? Polis teşkilatı çekip gitti. Trafiği düzenlemek için bile kimse kalmadı. Belediye danışmanlarından daha önce yapılması için buyruk verdikleri işleri gidip sokakta kendilerinin yapmasını bekleyecek değiliz herhalde. Zaten ortalıkta bir söylenti dolaşıyor. Belediyenin temizlik işçileri greve gidecekmiş. Doğruysa bunda şaşılacak bir şey yok. İster bizzat belediye meclisinin girişimiyle ya da daha büyük bir olasılıkla burnumuzu sürtüp bize inim inim inletmeye çalışacak olan hükümetin uzaktan kumandasıyla gerçekleşecek olsun, bunun yalnızca bir kışkırtma olduğu ortada, her şeye özellikle de bugün bize olanaksızmış gibi gelen her şeye hazırlıklı olmamız gerekiyor. Çünkü kartlar onların elinde, kozlar da onlarda. Karamsar ve çekingen bazı kişiler de bu durumun çıkış olmadığını, başarısızlığa mahkum olduklarını, daha önce olanların yineleneceğini, yani her koyun kendi bacağından asılır, geriye kalanların canı cehenneme, tutumunun ağır basacağını, defalarca söylendiği gibi insanın kusurlu bir yaratık olduğunu, bu kusurun ne bugün ne de dün ortaya çıktığını, tarih boyunca süre geldiğini, Matusalem'e kadar dayandığını, şu anda dayanışma içinde olunduğu izleniminin alınabileceğini ama yarın insanların birbirine burun kıvırmaya başlayacağını, daha sonra birbirleriyle açıkça mücadeleye girişeceklerini, anlaşmazlıkların çıkacağını, karşılıklı saldırıların başlayacağını göreceğiz. Bu arada oradakiler tribünlere oturup bizi kahkahalarla seyrederken daha ne kadar dayanacağımız konusunda birbirleriyle bahse girecekler. Ne kadar sürecekse o kadar sürecek elbette. Ama sonunda kaçınılmaz olarak bozgun gelecek. Buna hiç kuşku yok. Biz yine de mantıklı olalım. Böyle bir sonucun ortaya çıkacağı, yani hiç kimsenin hiçbir yerden buyruk almadığı halde kitleler halinde boş oy vereceği kimsenin aklının ucuna gelmezdi. Gerçek bir çılgınlık öyküsü bu. İktidar şu an sersemliği henüz üzerinden atamadı. Soluk almaya çalışıyor ama ilk raundu o kazandı. Bize sırtını döndü. Ne haliniz varsa görün dedi ve bizi boka saldırdı. Çünkü ona göre bunu hak etmiştik. Bunun dışında uluslararası baskıları da hesaba katmak gerek. Bahse girelim ki şu anda dünya üzerindeki tüm hükümetler ve partiler bundan başka bir şey konuşmuyor. Kimse ahmak değil. Bunun yola barut döşemek gibi bir şey olduğunu, buradan ateşlendiğinde başka yerlerde de patlayacağını gayet iyi görüyorlar. Öyle ya da böyle, madem ki onların gözünde boktan başka bir şey değiliz, öyleyse bok olmayı sonuna kadar sürdürelim ve onları kendimize çekelim. Yani boka batmalarını sağlayalım. Dedikodunun doğruluğu ertesi gün ortaya çıktı. Çöp kamyonları yollara dökülmedi. Temizlik işçileri genel grev ilan edip ücretlerinin artırılmasını istedi ama belediyenin sözcüsü hemen bu isteğin hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu söyledi. Özellikle şu sırada, yani kentimizin şimdiye kadar görülmemiş bir durumla ve çözülme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı anda dedi. Aynı felaket tellallığı zihniyetini taşıyan ve kurulduğundan beri merkez, sağ ya da bu ikisi arasında yer alan ince ayrımları temsil eden hangi eylem söz konusu olursa olsun, iktidarın uyguladığı strateji ve taktiklerin borazanlığını yapmayı kendisine uzmanlık alanı olarak seçmiş bir gazete, altına genel yönetmeninin imza koyduğu bir başyazı yayınlıyordu. O başyazıda başkent halkının inadından vazgeçtiğini düşündüren hiçbir gösterge bulunmadığına göre bu başkaldırının büyük bir olasılıkla ortalığı kana bulayacağını ileri sürüyordu. Hükümetin inanılmaz bir sabır gösterisinde bulunduğunda, kimsenin yatsıyamayacağı, daha fazlasının ondan beklenemeyeceği, yoksa ışığı altında en mutlu insan topluluklarının gelişip serpildiği, uyumlu otorite itaat ikilisinin belki bir daha geri gelmemek üzere yitirileceği, oysa tarihin bize bol bol kanıtladığı gibi, şimdiye kadar bundan yoksun kalan hiçbir toplumun yaşamını sürdürememiş olduğu yazılıyordu. Başyazı okundu. Radyo yazının önemli bölümlerini yeniden yayınladı. Televizyon yazarla röportaj yaptı. Gelişmeler böyle devam ederken tam öğle üzeri süpürgelerle, kovalarla ve küreklerle donanmış tüm kadınlar evlerinden dışarı fırlayıp hiç ağızlarını açmadan oturdukları evin önünü kapıdan başlayıp yolun ortasına kadar temizlemeye koyuldular. Yolun ortasına geldiklerinde karşıdaki evlerden aynı donanımla ve aynı amaçla sokağa çıkmış kadınlarla karşılaşıyorlardı. Sözlükler bir evin önünü, bir yapının önündeki caddenin ya da sokağın bir parçası olarak tarif eder. Bu tam tamına doğrudur ama sözlüklerde kapısının önünü temizleyen kişinin sorumluluklarından ya da kusurlarından kesinlikle kurtulmuş olacağı da yazılıdır. Dalgın dil bilimci ve sözlük bilimci beyler, bu yaptığınız ne büyük hatadır. Şu anda başkentin kadınları evlerinin önünü süpürüyor ama bunu kasabalarda vaktiyle annelerin ve ninelerin yapmış olduğu gibi yapıyorlar. Yani bir sorumluluktan kurtulmak için değil, tam tersine onu yerine getirmek için yapıyorlar. Temizlik işçileri belki de aynı nedenle 3 gün sonra işlerine geri döndü. Üzerlerinde üniformaları yoktu. Sivil kıyafet giymişlerdi. Söylediklerine bakılırsa grevde olan üniformalarıydı, kendileri değil. 12. ayrımın sonu sayfa 117.